Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr. İnnel insâne lefî husr. İlla الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 Mordat 1402, Hicri Kameri 23 Muharrem 1445, ve miladi takvimle 10 Ağustos 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki operasyonları üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam'ı tanıyalım, Muharrem kelamı, gençlik gevheri ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberleri de sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Güney Afrikalı yetkiliyle görüştü. İngiltere'den Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Suriye liderinden İran'ın rolüne takdir geldi. Suudi Arabistan Büyükelçiliği İran'da faaliyetlerine başladı. MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon neticesinde 3 IŞİD'li yakalandı. Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu. Rus kuvvetleri Moskova ve Sivastopol'da 13 Ukrayna İHA'sı düşürüldü. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile BRICS grubu arasındaki işbirliğini görüşmek ve İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 15. toplantısına katılmak için dün akşam saatlerinde başkent Pretoria'ya gitti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pretoria'daki temasları kapsamında Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile görüştü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kenti Haziran ayında BRICS'in dostları toplantısına ev sahipliği yapmıştı. BRICS'in dostları toplantısı aralarında İran ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 20 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da bu toplantıda bir konuşma yaptı. İran, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ekonomi örgütü BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunmuştur.
Tahran hükümeti İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliffe'i İran'ın iç meselelerine yönelik müdahaleci tavrı nedeniyle bakanlığa çağırdı. İran Dışişleri Bakanı'nın eski adı Twitter olan ilk sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada Shercliffe'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamada Shercliffe'in gazeteciler gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın müdahaleci olduğu ve bu nedenle Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili tarafından çağrıldığı kaydedildi. Shercliffe'in paylaşımının diplomatik tamullere aykırı İçişleri müdahalenin açık örneği ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada İran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili, "Burası İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran'ın egemenliğinin keyfi eylemlerle yok sayılmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Londra merkezli bazı medya kuruluşlarının ifade özgürlüğü bahanesiyle İran'a yönelik yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirten Nili, İran halkına karşı savrulamaz. Sicili olan İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti hakkında yorum yapacak durumda değil, görüşünü paylaştı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran ve Rusya'nın ülkesine verdiği desteği takdir etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabiya'ya bir röportaj verdi. Esad, ülkesinde yaşanan krize değinerek, bu süreçte Suriye'nin ayakta kalmasında İran ve Rusya'nın sağladığı destek önemli rol oynamıştır, dedi. Beşar Esad, Şam dostlarını seçmesini biliyor ve Suriye'nin Rusya ve İran ile ilişkileri bunu gösteriyor ifadesini kullandı. Erdoğan'ın sunduğu şartlar altında bir görüşmenin gerçekleşemeyeceğini belirten Esad, Türkiye hakkında şunları kaydetti. Türkiye komşu bir ülke ve onunla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmamız çok doğaldı ve gelecekte Türkiye'nin çekilmesinden sonra ilişkileri geliştirmek için farklı koşullar ortaya çıkarsa aynı politikaya geri dönmemiz doğaldır. Komşularla ilişkiler kurmaktır. Bunlar ilkelerdir, gelip geçici politikalar değil.
İranlı haber kaynaklarından bildiğine göre Suudi Arabistan'ın Tahran'daki büyükelçiliği faaliyetlerine başladı. İki ülke son dönemde birkaç yıl süren diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda faaliyetlerine yeniden başlamak kararı almıştı. Bu bağlamda İran'da Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde faaliyetlerin başlandığını da açıklamıştı. Şimdi ise gelen haberler 3 gün önceden beri Suudilerin de İran'da büyükelçiliklerini aktif hale getirdiği belirtilmektedir.
Sri Lanka'da hapiste tutulan İranlı 9 denizcinin serbest bırakıldığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri'nin görüşmesi sonucunda Sri Lanka yetkililerinin onayıyla 9 İranlı denizci serbest bırakıldı. Denizciler İran'ın Kolombo Büyükelçiliğine teslim edildi ve yakında ülkelerine dönecekler. Ayrıca iki ülke arasında imzalanan mahkum nakli anlaşması kapsamında İranlı iki hükümlü de ilerleyen günlerde İran'a nakledilecek. Emir Abdullayan, son günlerde Tahran'ı ziyaret eden Sri Lankalı mevkidaşı Ali Sabri ile ikili ilişkileriyle bölgesel ve uluslararası konuları ele almıştı. İki bakan ülkeleri arasında mahkumların karşılıklı serbest bırakılması konusunda mutabık kalmıştı.
İran ve Güney Afrika Cumhuriyeti Karma Ekonomi Komisyonu 15. dönem toplantısı Güney Afrika'nın ev sahipliğinde yapıldı. İran ve Güney Afrika hükümetler arası Karma Ekonomi Komisyonu 15. toplantısı Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledim Pandor'un eş başkanlığında düzenlenen toplantıda taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceğine ilişkin meseleler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile BRICS grubu arasındaki işbirliğine görüşmek ve İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu 15. toplantısına katılmak için dün akşam saatlerinde başkent Pretoria'ya gitti.
İran 19 yaş altı milli erkekler voleybol takımı yeni bir altın sayfayı tarihine eklemek istiyor. Birkaç hafta önce İran 17 yaş altı milli gençler takımı büyük bir başarıya imza atmış ve dünya şampiyonu olmuştu. Şimdi de İran 19 yaş altı takımı aynı rotada yoluna devam etmektedir. Bu bağlamda zor bir playoff maçında İranlı gençler Sırbistan'ı 3-2 yenerek son 8'e kalmayı başardı ve yarı finale yükselmek için Belçika ile karşı karşıya geldi. İranlı milliler bu maçı da kolay bir şekilde peş peşe 3 set alarak kazandı ve yarı finali kaldı. İran'ın rakibi ise İtalya ve Güney Kore maçından çıkacak sonuca göre belli olacak.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre IŞİD bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları MİT ve Suriye Milli Ordusu'na çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi. MİT'in istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 IŞİD'li yakalandı. Operasyonlarda ayrıca billav silahı, 1 RPG roket atar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 Markarov tabanca, 1 tersiz, 4 anti-tank RPG mühimmatı, 2 anti-personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.
Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli şehit oldu. Arap medyasına göre Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgalci ordunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Zuvata kasabasına baskın düzenlediği belirtildi. Baskında Siyonist rejim askerlerinin 27 yaşındaki Filistinli Emir Halife'yi başından ve göğsünden vurarak katlettiği ifade edildi. Siyonist İsrail ordusu olayla ilgili açıklama yapılmadı. Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi Hesap Sorma Programı Müdürü Aid Ebu Katiş yaptığı açıklamada işgalci siyonistlerin 2023 yılının başından bu yana işgal edilen topraklarda 37 Filistinli çocuğu şehit ettiğini belirtmişti.
Nijer'de Cumhurbaşkanı'nın tutuklanmasının ardından iktidara gelen askeri liderler Fransa'nın Afrika ülkesindeki teröristleri serbest bıraktığını duyurdular. Nijer'de yeni hükümet bu çarşamba günü yaptığı açıklamada bir Fransız askeri uçağının hava sahalarına girdiğine, hava trafik kontrolü ile tüm bağlantısını kasten kestiğini açıkladı. Nijer'in yeni askeri yöneticileri de ulusal televizyonda okunan bir açıklamada Fransa'nın tutuklanan teröristleri tek taraflı olarak serbest bıraktığını söyledi. 26 Temmuz'da iktidara gelen Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada aşırılık yanlılarının sınır bölgesindeki askeri mevzilere saldırı planladıklarını belirtti. Bir Fransız hükümet kaynağı ise şunları iddia etti. Doğal olarak Paris, Fransa'nın teröristleri serbest bıraktığını ve Nijer hava sahasını ihlal ettiğini reddediyor. Fransız hükümet kaynağı söz konusu uçuşun Nijer Silahlı Kuvvetleri ile koordine edildiğini iddia etti. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi, Fransa'nın askeri bir uçağın Çad'dan havalanmasına izin verdiğini ve ardından bu uçağın Nijer'e girdiğini söyledi. Fransa aşırılıkla mücadele ettiğini iddia ederken Nijer'de bu ülkeye müdahale etmek için yaklaşık 1500 asker bulunduruyor.
Rusya Tarım Bakanı Patrushev, ülkesinin yakın bir zamanda temel gıda yoksun ülkelere ücretsiz olarak yaklaşık 25 ila 50 bin ton tahıl göndereceğini açıkladı. Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, Rusya'nın yakın gelecekte 6 Afrika ülkesine ücretsiz olarak 25 ila 50 bin ton tahıl tedarik edeceğini söyledi. Daha önce Temmuz ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Burkina Faso, Mali ve Eritre'nin de aralarında bulunduğu Afrika ülkelerine tahıl hibe edilmesi talimatını vermişti.
Rus hava savunması Moskova ve Sivastopol yönlerine saldırmaya çalışan 13 Ukrayna insansız hava aracını düşürdü. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Kiev rejiminin Kaluga ve Moskova bölgeleri toprakları ile Kırım'ın Sivastopol kendine yönelik insansız hava araçları ile terör saldırı girişimlerine engellendi dedi. Bakanlık Rus savunmasının birincisi Kaluga eyaletindeki Maloryarsovski üzerinde ve ikincisi Moskova'nın eteklerindeki Odensovo üzerinde olmak üzere iki İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Sivastopol kenti yakınlarında 2 İHA ve diğer 9 İHA'nın elektronik harp yolu ile imha edildiğini ve tamamının da herhangi bir yaralanma veya hasara yol açmadan Karadeniz'e düştüklerini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin büyük çaplı askeri tatbikata hazırlanmasının ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre Kim'in başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi Askeri Komisyonu toplantısında ordunun savaş hazırlık durumu ve düşmanlara karşı saldırı planları görüşüldü. Kim, sınır birliklerinin artırılması, gerçek savaş tatbikatlarının yapılmasıyla yeni stratejiler ve silahların geliştirilmesi görüşmelerinin ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verirken, önemli askeri tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bir karar imzaladı. Ordunun nükleer caydırıcılığını artırmak için daha güçlü saldırı silahları edinmesi ve bu silahların ivedilik ile konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Kim, çeşitli silah ve sistemlerin büyük çaplı üretimlerinin yapılması talimatı verdi. Öte yandan Kore Merkezi Haber Ajansı'nın paylaştığı görüntülerde Kim'in toplantı sırasında Kore Yarımadası haritası üzerinde Güney Kore nüfusunun yarısını barındıran ve ordunun merkezinin bulunduğu başkent Seul ve çevresindeki bazı noktaları işaret ettiği belirtiliyor. Kim ayrıca toplantıda Park Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong-il'i görevlendirdiğini duyurdu. Aynı zamanda Savunma Bakanı da olan Park'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı.
Ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaklaşan devlet başkanlığı seçim öncesinde başkan adayı Fernando Villavicencio katıldığı bir miting sonrası halkın arasında öldürüldü. Ülkenin ulusal meclis üyelerinden Villavicencio çarşamba günü Ekvador'un başkenti Quito'da bir etkinlik sonrası arabasında saldırıya uğradı. Ekvador devlet başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun ölüm haberini doğruladı. Başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu. Lasso, cinayetten ötürü şok ve öfke içerisinde olduğunu belirtirken, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi. Görgü tanıkları, Villavicencio'nun silahlı saldırganlar tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü söyledi. Savcılık 3 şüpheli silahlı saldırgandan birinin öldürüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir yetkili, zanlıların Villavicencio'yu çapraz ateşe alarak vurduğunu bildirdi. Villavicencio anketlerde iki adayın gerisindeydi ancak son günlerde destek görüyordu ve organize suç konusunda en zor güçlü konumundaydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Kur'an-ı Kerim'e hakarete karşı dünya liderlerinden tek ses başlığı altında. Kuzey Avrupa ülkelerinde İslam'a hakaretler tekrarlanırken İslam dünyasının başında da bu alçak eyleme karşı protesto sesleri net bir şekilde duyuluyor. Bu bağlamda susmanın ırkçılığı, bölücülüğü, diğer semavi dinlere saygısızlığı yaymaktan ve hatta takipçilerine karşı karşıya getirmekten başka bir sonucu olmadığını anlamışlardır. Bugünlerde İskandinavya bölgesi ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklarla ilgili haberler dünya medyasının manşeti oldu. Bu aşırı yanlısı eylem ifade özgürlüğü bayrağı altında ve güvenlik güçlerinin koruması altında tekrar gündeme geldi. En son haberler Stockholm polisinin kimliği belirsiz bir kadına Stockholm'da Kur'an yakma izni vermesiyle ilgiliydi. Bu eylem şu an İsveç vatandaşı olan 37 yaşındaki Irak göçmeni Salva Momika tarafından defalarca tekrarlandı. Bu aşırılık yanlısı İsveç vatandaşı birkaç gün önce bu kez İsveç parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını ateşe verdi. Daha önce de bu alçak eylem Kurban Bayramı'na denk getirerek Iraklıların ve dünya çapında 2 milyardan fazla Müslümanın öfkesini uyandırmıştı. Raşa El-Yom ağında araştırmacı gazeteci olan Valid Al-Magdadi şöyle diyor. Salva Momika Kuzey Irak'taki Neynova eyaletinden ve liberal, ateist ve aşırılık yanlısıdır. Suriye Demokratik Partisi'nin kurucusu ve Neynova eyaletini IŞİD işgalinden kurtarmak için kurulan Sagur al-Seryan adlı silahlı grubun komutanıydı. Salva Momika 2017 yılında savaş cinayeti suçlaması ile tutuklandı ve Ardından batılı ülkelerin araya girmesiyle serbest bırakıldı ve Momika İsveç'e gitti ve şimdi bu ülkenin radikal partilerinden birine katıldı. Kuşkusuz İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Müslümanlar tarafından sık sık yapılan saygısızlıklara ilk tepkiler gelecekti. Müslüman ülkelerde protesto mitinglerinin düzenlenmesi, Irak'taki İsveç Büyükelçiliğini kapatmak, İran, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İsveç Büyükelçisi'nin çağrılması, İsveç mallarının boykot edilmesi, Müslümanların hükümetlerine İsveç ile bağlarını kesmeleri için baskı yapması gibi tepkiler, hem kamusal hem de resmi diplomatik düzeyde bütünleşik bir şekilde gündeme geldi.
Ancak Kur'an'a saygısızlığı protesto eden sadece Müslüman ülkeler ve hükümetler değil, uluslararası kurum ve kuruluşlar, batılı ve gayrimüslim ülkelerin dini ve siyasi yetkilileri de bu aşağılayıcı eylemi protesto etmiştir. İsveç'in başkenti Stockholm'daki Ulu Cami'nin önünde Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak Müslümanların kutsal kitaplarının yakılması dünya Katoliklerinin lideri Papa Francis'i kızdırıp tiksindirdi ve hiçbir kutsal kitaba saygısızlık edilmemesi gerektiğini vurgulayarak ifade özgürlüğü adına saldırgan protestolara izin verilmesi gerektiği fikrini reddetti. Geçenlerde Al-İttihad gazetesinde yayımlanan bir röportajda Papa şunları söyledi. Kutsal sayılan her kitaba ve ona inananlara saygı gösterilmelidir ve ifade özgürlüğü asla başkalarını küçük düşürmek için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu Josep Borrell, Kur'an'ın yakılmasına tepki göstererek, Avrupa Birliği'nde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük gibi özellikleri şiddetle reddederek, Avrupa Birliği dini nefret ve hoşgörüsüzlüğe yönelik her türlü kışkırtmayı güçlü ve kararlı bir şekilde reddediyor ve diğer dini topluluklara saygı duymanın önemini vurguladı. Onun yayımladığı bildiride şu ifadeler yer almıştır. Kur'an'a veya kutsal sayılan herhangi bir kitaba hakaret etmek, saldırgan, saygısız ve bariz bir şekilde provokatif bir harekettir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün Avrupa Birliği'nde yeri yoktur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kur'an-ı Kerim'in hakaretine gösterdiği tepkide Ayetullah Sistani'nin İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma olayına ilişkin mektubunun kendisine ulaştığına işaretle "Büyük taklit mercisi Ayetullah Sistani'nin mesajını aldım ve çabaları için çok minnettarım ve yakında ona yanıt olarak bir mektup yazacağım" diyerek bu eylemi Kur'an'a ve Müslümanlara karşı saygısız bir eylem olarak nitelendirdi. Buna paralel olarak Çin ve Rusya'dan da bu hakareti kınayan açıklamalar gündeme geldi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Çinli teknoloji şirketlerine yatırımını kısıtlayan bir yürütme emrinin imzalaması etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Amerika'nın Çin'deki hassas teknoloji şirketlerine yaptığı bazı yatırımları sınırlayacak bir kararname imzaladı. Amerika Başkanı'nın bu kararnamesi, bu ülkenin Hazine Başkanı'na yan iletkenler, yarı iletkenler ve mikro elektronik kuantum bilgi teknolojileri ve belirli yapay zeka sistemlerinden oluşan 3 sektördeki Çinli şirketlerdeki belirli Amerika yaptırımlarını da yasaklamak veya sınırlamayı izin verdi. Bu hükümler sadece gelecekteki yatırımları da etkiler ve mevcut yatırımları kapsamaz. Biden ayrıca Kongre'ye yazdığı mektupta da Çin gibi ülkenin askeri istihbarat gözetleme veya siber yetenekler için kritik olan hassas teknolojiler ve ürünler alanında ilerleme tehdidiyle tehdidiyle başa çıkmak için ulusal bir acil durum ilan edeceğini duyurdu. Teklif, çip tasarımı için yazılım geliştirme ve üretim araçları alanında Çinli şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor. Amerika, Japonya ve Hollanda bu alanda lider olarak kabul edilmekte ve Çin hükümeti bu alanda bu üç ülkenin ürünlerini kullanmak yerine yerli kapasitesini geliştirerek teknik bilgi edinmeye ve yerli ürünlerle değiştirmeye çalışmakta. Washington'un hassas teknolojiler alanında faaliyet gösteren Çinli şirketler için engel ve kısıtlamalar oluşturmaya yönelik yeni eyleme, Biden yönetiminin Çin'in çeşitli alanlarda büyüyen ve gelişen gücü ve iki ülkenin artan zorluğu ile başa çıkma kararlarını gösteriyor. Gerçi Amerikalı yetkililer bu yasakların ülkenin milli güvenliğine yönelik en şiddetli tehditlerle başa çıkmak için uygulandığını iddia ediyor ve birbirine büyük ölçüde bağımlı olan Washington ve Pekin ekonomilerini ayırmak amacı ile yapılmadı. Ancak bu eylem dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi kökleyebilir.
Daha önce 2022 Kasım ayının ortalarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden güvenlik tehditleri nedeniyle bu ülkenin telekomünikasyon devi Huawei başta olmak üzere Çinli şirketlerden telekomünikasyon ekipmanlarının satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan bir ambargo yasası imzalamıştı. Bu yasa daha önce Kongre'de oy birliğiyle kabul edilmiş ve Biden'in imzasıyla uygulama aşamasına girmişti. Daha önce telekomünikasyon ve haberleşme teçhizatı ile süper bilgisayar alanında faaliyet gösteren Huawei ve ZTE dahil olmak üzere 5 büyük Çinli şirket Amerika'nın ulusal güvenliğine tehdit olarak tanıtıldı. Teknoloji alanında uzman olan Tian Lui, Amerika'nın ulusal güvenlik gerekçeleri bahanesiyle süper bilgisayarlar alanında 5 Çinli şirkete yaptırım uyguladığını söylüyor ve amacı Huawei'nin 5. nesil internet teknolojisine ambargo koymak, Çinli şirketlerin tedarik zincirini kesmek ve Çin'in bilim, teknoloji ve ekonomi geliştirme yeteneğini zayıflatmaktır. Ayrıca milli güvenlik endişelerini işaret eden Amerika, 5. nesil internet telekomünikasyon ağlarında Huawei ekipmanlarını kullanmamaları için özellikle Avrupa'daki müttefiklerini danıştı ve onlara baskı yaptı. Amerika'nın büyük Çinli teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırım önlemleri, bu ülkeyi zayıflatmak ve teknolojik ilerlemelerini engellemek amacıyla Çin'e karşı daha fazla kısıtlama ve baskı oluşturmayı amaçlıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin katılımıyla Suriye barışına ilişkin 20 toplantı yapılmasına rağmen bu ülkenin ordusu Suriye'nin kuzeyini hedef almaya devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Türkiye ordusu 25 Haziran tarihinde Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyindeki El-Debs, El-Halidiye köylerini ve M4 uluslararası karayolunu topçu saldırıyla hedef aldı. Muhtemel kayıplar hakkında bir açıklama yapılmadı konuyla ilgili. Ancak Türkiye'nin bu saldırıları sahada bazı gelişmelerin hangi yöne doğru ilerlediği sorusunu gündeme taşımaktadır. Şimdi Türkiye'nin saldırıları Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susa'nın geçtiğimiz hafta Salı günü İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla Kazakistan'ın Astana kentinin 20. turunda yaptığı konuşmada Türk kuvvetlerinin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Seçimlerden önceki vaatler ve şimdi de pratikte yapılan eylemlere bakıldığında Türkiye'nin bu politikadan güttüğü amaçları bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi sizin de gelişmeler takip ettiğiniz gibi biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'nin farklı bölgelerine saldırılar devam ediyor. Sayın Erdoğan geçen hükümetin son aşamasında Suriye ile ilişkilerini normal hale getirmeye ve bunun için çaba harcadıklarına vurgu yapıyordu. Şimdi yani sözde bir bazı yani aslında cümleler sarf ediliyor ama pratikte ve eyleme gelince Türkiye'nin hala o klasik ve eski tutumu, özellikle Kürtlerle ilgili kendisinin de ifade ettiği kaygıları hala devam etmektedir. Şimdi bu nasıl çözülecek sizce? Suriye'nin de şartını biliyoruz. Eşar Esad Türkiye kuvvetlerinin, güçlerinin Suriye topraklarından çekilmedikçe ilişkilerin normal hale gelmeyeceğini söylemişti. Nasıl bir analiz yapıyorsunuz bu konuyla ilgili efendim?
İki ölçe herhalde komşu ölçe değil. Bu komşu ölçelerin birbirleriyle münasibette olmakları gerekir. Bu münasibet sık olmalıdır. Herhalde iki Müslüman komşu ölçedir. Ama təəssüflə keçmişdə bir dəlilə görə münasibet yok idi Suriye ilə. Ona görə ki, bunların hərəsi bir bloka aid idi. Türkiyə Batı qrupunda və NATO bölgəsində olduğu üçün və Suriyədə Şərq, yəni keçmiş Şorəvi, Sovet hökumətinə yaxın olduğu üçün bir-birləri ilə münasibətləri çox yaxın döydü. Bəli, hər halda bir-birləri rəsmiyyətə tanıyıb, bir-birlərinin ərazi bütövlüyünə hürmət qoyub, ixtilafları da olsaydı Hatayya bölgəsinə aid, o da danışıqlar əsasında həll olunan bir şey idi və çatışma yox idi hər halda. Cənab Erdoğan iş üstə gələndən sonra 2003-cü, 4-cü illərdə münasibətlər yaxşılaşdı, çox düzləşdi. Hətta 2010-cu ildə daha yaxın münasibətlər oldu, qonşuluq, qardaşlıq münasibəti oldu. Cənab Erdoğan getdi və Suriyənin paytaxtı Dəməşqda orada öz sözlərində keçmişdə dedi, biz bircə yaşamışıq, gələcəkdə də bircə yaşamaq istəyirik. Hər halda bu yaxınlıqlar təəssüflə 2011-ci ilində çox çobut şəklində pozuldu. Yəni Ərəb Baharı adında bir xalq hərəkatı oldu Ərəblərin içində və o xalq hərəkatı hər halda başqa ölkələrdə, yəni diktatorluq ölkələrdə, bu ölkələrdə ki, orada anayasa yoxdur, qüvvət ayrılıqları yoxdur, onlarda hər halda parlaman yoxdur. Belə bir ölkələrdə bu xalq hərəkatının daha önəmi var idi, mənası da var idi. Bəli, hər halda Suriye o ölkələrdən ki, deyil, Ərəb ölkələrinin içində Suriye nadir ölkələrdəndir. Orada müxtəlif dinlərə, məzhəblərə aid olan insanlar güc strukturlarında vardılar. Ayrı seçkilik yoxdur. Orada sünnülər, ələvilər, hətta kristiyanlar, duruzlər, ermənilər, hər halda o xalqın, yəni Suriye hakimiyyətinə Suriye xalqı adlananlar o hükumətdə yaşaydılar ayrılıq seçki olmadan. Vəli təəssüflə eyni halda orada hər halda bir seçki vardı, hər halda parlaman vardı, hər halda qüvvət ayrılıqları vardı. Hər halda Suriyanın rejimi baxanda başqa ölkələrə, məsələn baxanda Suudi Ərəbistana, baxanda Qətərə, baxanda Dubeyə, Abu Zəbiyə, başqa ölkələrə, Sudana, hətta Libiya və hətta Misrə daha demokratik bir şərait idi. Vəli təəssüflə o xalq hərəkatının, yəni Ərəb Bahari adında olan hərəkatın süni surətdə Suriyəni Suriyə yönəltdilər və Suriyə dövlətini yıxmaq istədilər. Və təəssüflə Türkiyə baxmayaraq ki, Suriyə ilə münasibətləri daha yaxın idi, daha qohum qardaşlıq iddiası olurdu. Vəli hər halda Suriyədə, Türkiyədə uydu Amerikanın planına. Və Qərbatının planı bu idi ki, Suriye hükumətini yıxsın və araz oldu Türkiyə buna və Suriye yığışan başqa millətlərdən gələnlər, yəni Orta Asiyadan, Çindən, Qafqazlardan, hətta Avropadan gələn Suriye gelenler hardan gittiler Suriye? Bunlar hamısı geldiler Türkiye, Türkiye'den gittiler. Türkiye'de onlar demek olar ki Türkiye resmen geldiler. Türkiye'de onlar silahlandırdılar, örgütlendirdiler ve gittiler Suriye. Ve Türkiye birden siyasetin Suriye'ye karşı değişti ve Şam hükümetine adlandırdı ve dedi git. Bu olmaz mı konşulukta? Böyle bir şey mənası yoktu. Veli her halde Türkiye bu oyuna girdi ve bu oyunda utuzdu. Türkiye Suriye'de utuzub. Türkiye Suriye kaçkınlarına geldi 15 bin 20 bin orada o zaman orada ordugah düzeltti, sığınacak düzeltti ve sərhədlərdə güldü ki bugün 5 nəfər geldi. Söyünün səhər 10 nəfər geldi. Belə şəraitdə indi neçə milyon nəfər insan gəlib Türkiyəyə və Türklər Türkiyədə Suriye sığınanları olub bir problem, bir müşkül, bir çətinlik. İndi bu hər halda həll olunmalıdır. İki qonşu ölkə bir-birləriyle ömrə sürə düşmənçilik şəraitində yaşamamalıdırlar. Təbii ki, Türkiyədə bunu istəyir. İndi də ki, Cənab Erdoğan yenidən seçilir, daha da yaxın fürsətdir. Bu məsələ həll olunsun. Amma bu ki, Türkiyə indi iddia edir ki, yaxşı biz diyor münasibət quraq. Münasibət qurmaya mənası budur ki, ölkənin ərazi bütövlükünə hürmətlə yanaşmaq, hakimiyyətin rəsmiyyəti tanımaq. Orada o xalqın öz müqəddəratının özün özü təyin eləməyi rəsmiyyətə tanımaq bunun nə mənası var? Türkiyə Suriya milli ordusu düzəldib, Türkiyə düzəldib, Türkiyə istihbaratının və ordusunun əli altında Suriyanın milli ordusu olub. Bu ona bənzəyir ki, məsələn PKK-nı Türkiyənin milli ordusu adında Suriya ya Əraq ya başqa ölkələri himayə eləyir. Buna görə bunlar təbiidir ki, belə olmaz və gərək beynəlxalq hüquq qaydaları əsasında, norması əsasında bu məsələlər həll olunur. İki ölkənin bir-birlərinə münasibətləri normal qaydada olur. Beynəlxalq hüquqlar əsasında və tanınmış qaydalar əsasında olur.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Sohbetimizde Türkiye'nin Suriye'ye sürdürdüğü operasyonlarla ilgili kısaca konuştuk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi, Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikat düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bahreyn İslami Vefak Cemiyeti yaptığı açıklamada ülkede iş arayan doktorların varlığına rağmen hükümetin Siyonist doktorları işe alma niyetini şiddetle eleştirdi. Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail rejimi ile İbrahim Anlaşması olarak bilinen ilişkileri normalleştirmesi ve uzlaşmaya ilişkin anlaşmalar imzaladı. Kısa bir süre sonra Fas ve Sudan da bu gruba katıldı. Manama Post gazetesinin haberine göre Bahreyn İslami Vefak Cemiyeti, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist doktorlara iki ülke hastanelerinde çalışma teklifinde bulunduğuna değinerek kendilerine tanınan ayrıcalıklar arasında maaşlarının Siyonist rejime göre 3 katına çıkarılmasına dikkat çekti. Bu haber geçen Temmuz ayında 300'den fazla işsiz Bahreynli doktorun Bahreyn Tabipler Birliği'ne kaydolmasından 2 ay sonra yayınlandı. Açıklamanın devamında kötüleşen yaşam ve ekonomik koşullar, yüksek fiyatlar, vergilerdeki artış, yabancı sayısındaki artış, barınma ve sağlık krizi gibi sorunlara rağmen Siyonist rejimin 2022 yılında sattığı silahların %24'ünü Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'a ihraç ettiği ve gelinen noktada Siyonist rejim doktorlarına işe alma teklifinde bulunduğuna dikkat çekildi.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Batı Şeria'da illegal yerleşim inşaatını sürdürmesi, Suriye ordusunun teröristlere ağır darbe indirmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin'in İsrail'e karşı birliğinin sembolü Mescid-i Aksa başlıklı bir yazı dikkatimizi çekiyor. Yazıda şunlar okuyoruz.
Siyonistlerin her gün Mescid-i Aksa'ya saldırması nedeniyle Filistinliler, özellikle Filistinli gençler bu İslami yerde güçlü bir varlık gösteriyor. Siyonist yerleşimciler Siyonist ordunun desteğiyle her gün Mescid-i Aksa'ya girerek bu dini ve İslami mekana hakaret ediyor. Bu rapora göre Müslümanların ilk kıblesi her zaman Siyonistlerin hedefi oluyor ve böyle bir durumda Filistinliler Mescid-i Aksa'yı korumak ve kollamak için önceki yıllara göre bu İslami mekandaki varlıklarını artırdılar. Bugünlerde Filistinliler Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için önemli bir mevcudiyete sahipler. Ve bu dini ve İslami yerde Filistin Birliği'nin zirvesi Cuma günleri öğlen saatlerinde sergileniyor ve 50 binden fazla Filistinli Mescid-i Aksa'ya giriş yapıyor.
Tahran Radyosu
Cam-ı Cem gazetesinde İran Dışişleri Bakanlığı ekonomik diplomasiden sorumlu bakan yardımcısı İran ve BRICS konferansı sırasında yaptığı konuşmasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı ekonomik diplomasiden sorumlu bakan yardımcısı İran ve BRICS konferansı sırasında yaptığı konuşmada İran'ın çok taraflılığa doğru ilerlemede her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını belirtti. İran ve BRICS konferansı Tahran'da Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlendi. İran Dışişleri Bakanlığı ekonomik diplomasiden sorumlu bakan yardımcısı Mehdi Safari bu toplantıda yaptığı konuşmada BRICS'in diğer ülkelerle işbirliğindeki rolünü artıracağından şüphemiz yok dedi. Safari, BRICS ülkelerinde uluslararası sistemde toplanan yetenekler BRICS'e özel bir yer kazandırmıştır ifadesini kullandı. BRICS enerji piyasasının çok önemli olduğunu belirten Safari, İran'a yönelik acımasız yaptırımlara rağmen ülkemizin çok fazla potansiyeli ve kapasiteye sahiptir. Bu yüzden bugünkü panellerinde bu kapasiteleri konuşacağız ifadelerinde bulundu. Safari ayrıca İran'ın çok taraflılığa doğru ilerlemede her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde başladığımız tevhid konusuna devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde yaratılış aleminde seyrederek Yüce Allah'ın güç ve tedbirlerinden bazı örnekleri sunmaya çalıştık. Çünkü ilahi sonsuz gücü ispat etmek için varlık alemindeki olguları irdelemekten daha açık ve net bir delil bulamazsınız. Şimdi geçen bölümlerde konuyla ilgili irdelemelerimizin sonuçlarını kısaca toparlamaya çalışacağız. Ne zaman duada Yüce Allah'ın yarattıklarına baktığımızda kendimizi sonunu tahmin ve hayal bile edemediğimiz muazzam bir güç ile karşı karşıya buluyoruz. Varlık alemi ve harikulade dua ve insan vücudunun yapısı üzerinde düşünmek, bu mahlukların yaratanı idrak etmek için en çok delildir. Varlık aleminde Yüce Allah'ın hiçbir benzeri yoktur ve hiçbir sözcük ilahi güç ve azameti tam olarak vasfetmeye yetmez. Eşsiz ilahi zat her şeye musallattır ve irade ettiği her şey anında gerçekleşir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 82. ayetinde şöyle okumaktayız. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Evet, Yüce Allah olmasını istediği her şeyi irade ettiği anda sadece ol diye buyurur ve o şey oluverir ve bu iradeyi hiçbir güç engelleyemez. Bu konu bile başlı başına ilahi sonsuz güç ve azameti anlamak için yeterlidir. Allah Teala'nın mahlukları bazen ancak mikroskopla görülebilecek küçüklükte ve bazen okyanuslarda tonlarca ağırlığında olan büyük balinalar kadardır. Hepimiz her gün gökte kanat açan ve uçan rengarenk kuşlara şahit olmuşsunuzdur. Ya da geceleri semaları süsleyen yıldızlar veya güneşin doğuşu veya batışı ve aynı gümüş rengi ve yine milyonlarca yıldız ve gezegenlerin, galaksilerin varlığından haberdarızdır. Tüm bunlar alemleri yaratanın sonsuz azametine yansıtır. Peki acaba baştan başa bunca acayip mahlukla dolu olan bu alem Yüce Allah'ın sonsuz gücünün işareti değil de nedir? Evet, gerçekten de yaratanın güç ve azametini düşünmek ve varlık aleminde hayatı nasıl farklı biçimlerde yarattığını idrak etmek bizi tevhide inanmaya yönlendirir. Kur'an-ı Kerim varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların yaratılışından Yüce Allah'ın ayet ve işaretleri şeklinde söz ediyor. Ve hakikat peşinde olan insanları yaratılışın simgeleri üzerinde dikkatlice düşünerek yaratan varlığını idrak etmelerini istiyor. Düşünürler de nerede bir düzen varsa o düzene bir yaratanın varlığını yansıttığını belirtiyor. Düşünürlere göre söz konusu düzen karmaşık olduğu kadar o düzene Kur'an'ın bilgi ve ilminin daha fazla olduğunu yansıttığını da kaydediyor. Bilim adamlarına göre varlık aleminde müthiş bir düzen göze çarpıyor. Örneğin güneş sistemimizde gezegenlerin hareketi ve birbirinden ve güneşten ve yer küreden olan mesafelere bir nevi yeryüzündeki hayatla bağlantısı bulunuyor. Nitekim bu düzende yaşanacak her türlü bozukluğun yeryüzündeki hayatı tehlikeye atacağı belirtiliyor. Evet, varlık aleminde her şeyi bu şaşırtıcı düzenle yaratan ve her bir mahluk için bir hedef belirleyen Allah'tır. Gerçi varlık alemindeki düzende bazı mahluklar diğer bazı mahlukların ortaya çıkmasında rol ifa eder. Ama buna karşın hepsi bu görevi yerine getirirken Yüce Allah'ın emirlerine uyar ve en ufak itaatsizlik söz konusu olamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 54. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan, gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır.
Tahran Radyosu.
Güneş ve yer küre gibi yıldızlar ve gezegenler çekim güçleriyle geniş bir alanı kendi etki ve nüfuz alanı içine alır. Fakat bu yıldızlar ve gezegenlerin tümü ilahi iradenin karşısında teslimiyet içindedir. Öyle ki Yüce Allah kuşlara yer kürenin çekim gücüne karşı direnmelerine ve havada uçmalarına müsaade eder. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insandan gerçekçilik ve basiret ruhunu korumasını ister. Çünkü basiret ve uyanık olmak Hakk'a ulaşma yolunu açar ve hakikatler birbiri ardı sıra aydınlanır. Kur'an-ı Kerim insanı Allah ile tartışmak için çeşitli yollardan aklını tahrik ederek uyanmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'in bizlere tanıttığı Allah bizimle yakın irtibat içindedir. Allah insanların saadetini ve mutluluğunu ister ve onları hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Kur'an-ı Kerim çok narin bir tabirle Allah'ın insanlara boynundaki damardan daha yakın olduğunu, Allah her yerde var olduğunu ve tüm amellerimizi gözetlediğini beyan eder. Bu yüzden eğer insan kalbini tüm kötülüklerden arındıracak olursa, kalbi ilahi marifet nuru ile aydınlanır ve bu durumda Allah ile dostluk ve yakınlığın tadını hisseder. İslam dini insanlardan tedbirli ve hikmetli Allah'ın karşısında boyun eğmelerini, ona tapmalarını ve ona ortak koşmamalarını ister. Çünkü varlık aleminde onun eşi ve ortağı yoktur ve hiç kimse onunla aynı seviyede olamaz. Allah mutlak kadirdir, tüm varlık alemine hükmeder ve bilimi ve tedbiriyle yönetir. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde şöyle buyurur. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan, Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Varlık aleminde her türlü yeteneğin kaynağı da Yüce Allah'ın sonsuz gücüdür. İmam Ali Aleyhisselam Neçubelan'ın 159. hutbesinde şöyle buyurur. Ey Yüce Rabbimiz! Biz senin azametinin künhünü hakkı ile bilmeliyiz. Ancak biz hay ve kayyum olduğunu, uyku ve uykulamanın seni tutmadığını biliyoruz. Sana hiçbir bakış ulaşamaz, hiçbir göz seni idrak edemez. Sen bütün gözleri idrak eder, bütün amelleri sayar. Perşem ve ayaklarından yakalar alırsın. Hakeza sadece senin yaratıklarından gördüğümüz, kudretinden hayrete düştüğümüz, saltanatının büyüklüğünden niteleyebileceğimiz sıfatlarını bilebiliriz. Bizim haberdar olmadığımız, gözlerimizin göremediği, akıllarımızın ulaşamadığı, aramıza perde giyerdiğin o gayb alemi ise çok büyük. Tüm bu anlattıklarımız yine diğer birçok örnekle beraber bizleri Yüce Allah huzurunda eğilme ve boyun eğme ve sadece O'nun kulluk etme hakikatine kavuşturur. Kur'an-ı Kerim varlık âlemi O'nun varlığından kaynaklanan Yüce Allah'ı en mükemmel sıfatlarla takdir ediyor ve çeşitli ayetlerde Allah Teala'yı en güzel şekilde tanıtıyor. Örneğin Haşr suresinin son ayetlerinde Yüce Allah'ın bazı sıfatları şöyle beyan ediliyor. O öyle Allah'tır ki ondan başka Tanrı yoktur. Görülmeyene ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir. Selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden ayrılmadan önce parsuli.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Muaviye'nin kameri 60. yılın Recep ayının ortalarında ölmesinin ardından oğlu Yezid halife oldu. Yezid hemen çeşitli bölgelerin valilerine mektuplar göndererek Muaviye'nin öldüğünü ve kendisi onun yerine geçtiğini yazdı. Yezid ayrıca Medine valisi Velid bin Utaba'ya da aynı doğrultuda bir mektup yazdı. Fakat bu mektubun yanında bir başka mektup da gönderdi. Ve Velid de Hüseyin bin Ali'den biat alma konusunda sert davranmasını ve bu bağlamda ona asla fırsat vermemesini emretti. Velid mektubu alır almaz Mervan bin Hekem'in tavsiyesi üzerine İmam Hüseyin'i davet etti. Ve Muaviye'nin ölüm haberi kentte yayılmadan imamdan Yezid için biat almak istedi. Velid'in kuryesi mesajını İmam Hüseyin'e ulaştırdığında o hazret en yakın sahabelerinden ve ailesinden 30 kişiye silahlanmalarını ve o hazretle birlikte hareket ederek Velid'in meclisinin dışında beklemelerini ve gerektiğinde kendisini savunmalarını emretti. Velid mecliste Muaviye'nin ölüm haberini verdikten sonra Yezid ile biat meselesini gündeme getirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam ise şöyle karşılık verdi. Benim gibi bir şahsiyet gizlice biat etmemesi gerekir. Ve sen de böyle bir biate rıza göstermemelisin. Böylece İmam Yezid ile gizlice biat etmeyi kabul etmedi. Ve muhalefetini şöyle beyan etti. Ey Velid! Biz nübüvvet hanedanı ve risalet madeniyiz. Bizim hanedanımız meleklerin girip çıktığı ve ilahi rahmetin nazil olduğu yerdir. Allahu Teala İslam'ı bizim hanedanımızdan başlattı ve açtı ve sonuna kadar da bizim hanedanımızla götürecektir. Ancak Yezid, şu senin benden biat etmemi beklediğin adam, eli masum insanların kanına bulaşmış şarapçı biridir. Yezid, ilahi emirlerin hürmetini kıran ve aleni bir şekilde halkın gözü önünde fıskı fücur işleyen biridir. Acaba benim gibi biri onca parlak mazisi ve ailevi asaleti ile böylesine fasık biriyle biat etmesi reva mıdır? Bu konuda siz ve biz geleceği gözetlemeliyiz. Ve hangimiz hilafete ve İslam ümmetinin önderliğine daha layık ve biati hak eden olduğunu göreceğiz. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve gelecekte izleyeceği yolu ve hilafet kılığında İslam ümmetini saptırmak isteyen gücü kırma saikine ışık tutan bu sözleri bir nevi o hazretin başlattığı kıyamın başlangıç noktasıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İnsan ömrü en büyük ve en değerli ilahi nimetlerden biridir. İnsanoğlu doğumdan ölüm anına dek geçen sürede çeşitli ve farklı evreleri geride bırakır. Öyle ki bu evrelerin her biri kendine özgü özellikleri vardır ve yine bu özelliklere uygun davranış biçimini gereklidir. İnsanın birkaç yıllı ömrü boyunca gençlik çağı ömrümüzün baharı sayılır ve özel değeri ve konumu söz konusudur. Gençlik çağı, insanın geliştiği ve verimli olmaya başladığı coşkulu ve neşeli bir dönem olmakla beraber, bazen de sorumluluk ve yükümlülük üstlenme ve bağımsızlık ve kendini yeter hale geldiğini hissetme çağıdır. Bu evrede insanın kişiliği şekillenir ve çeşitli sıfatları kendini göstermeye başlar.
Gençlik çağından bir yandan aşk ve umut goncaları çiçek açar ve öbür yandan da şehvet heyecanı ve çeşitli düşünceler genç insanı sarmaya başlar. Cesaret, gurur ve hatta küstahlık bu dönemde zirveye ulaşırken, öbür yandan ülkücülük, iyi ahlak ve insanseverlik gibi duygular da genç insanı etkilemeye başlar. Bu çağda güçlülük hissi gibi çeşitli duygular genç insanda adeta sıra bekler ve her biri sahibinden uygun tepki bekler. Bu maceralı ve bazen de tehlikeli dönemi en iyi şekilde geride bırakan insan, ilim ve imandan oluşan iki kanatla yaşamın ve insaniyetin doğru yörüngesine yerleşir. Gerçi genç insan bu yolun başında deneyimsizdir ve kaybettiği kimliğini aramaya başlar. Fakat eğer içindeki değerli fıtri güçleri ve yetenekleri keşfeder ve bu altın fırsatı değerlendirirse, yaşamının temelini güçlendirmiş olur ve saadet ve kemale erer. Gerçekte genç insanın zihni, tarıma hazır hale gelen verimli bir toprak gibidir ve içine ne ekilirse o yeşerir.
Genç kuşağın psikoloğu ve danışmanı Dr. Mahmut Gülzari, gençlik çağın ömrün en güzel ve en muhteşem çağı olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İnsan ömrünün evreleri güneşin hareketi gibidir ve doğuşu ile başlar ve gençlik çağı güneşin göğün tam ortasında yer aldığı anlardır. Bu evre enerji ve güç ve nur dolu bir evredir ve artık çocukluk döneminin hamlığından hiçbir iz yoktur. Çocukluk çağı anneye ve aileye bağımlılık dönemidir. Gençlik çağında ise insan kimlik arayışındadır. Orta yaşta insandan meslek ve toplum ve makam gibi şeylere bağımlılık şiddetlenir ve yaşlılık döneminde insan yeniden çevresindekilere olan bağımlılığı artar. Gençlik çağı ise bu bağımlılık evrelerin arasına yer alır ve insanın ömür sermayesinin temelini oluşturur. Öyle ki bu evre geride bırakıldıktan sonra insan eyvah gençlik de gelip geçen bir bahardı der.
Psikologlara göre gençlik çağının harikulade ve muazzam enerjisi hidayet eden ve koruyan bir güce muhtaçtır. Dağınık ve büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alınarak belli bir mecrada kullanıldığı takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdı ve ülkeyi imarlı hale getirdiği gibi gençlik çağının gençlerin içinde yatan yaratıcı gücü de toplumu aydınlatarak imarlı hale getirebilir. Gençlik çağı insan yaşamında en iyi değişimlerin kaynağı olabileceğinden insanı her türlü ahlaki, kültürel ve manevi zararlara da maruz bırakırlar. İşte bu yüzden gençleri her ülkenin atan kalbi ve geleceğin sermayesi şeklinde tanımlıyorlar. Gerçekte beşeri toplumların çeşitli kültürel, sosyal ve iktisadi boyutlarda büyümesi ve kalkınması ve yaşamın tüm alanlarında manevi değerlerin gelişmesi bu toplumların da genç kuşağını ve onların durumları ile ilgilenmeye bağlıdır. Bugünün genç kuşağı toplumların yarını inşa edenlerdir ve çeşitli konularda etkili rol ifa edebilir. Gerçi bu arada bazı insanlar, gruplar ve güç odakları gençlerin tertemiz ve coşkulu enerjilerinden ve gücünden kendi kişisel veya grup çıkarları doğrultusunda yararlanır.
Tahran Radyosu.
İslam dini açısından insan ruhunun manevi açıdan gelişmesi ve yetişmesi için en iyi dönem gençlik dönemidir. Çünkü gençlerin pak bir ruhu ve narin bir kalbi vardır. Gençlerin içinde olan sadakat, yücelmeleri ve kemale ermeleri için en iyi araçtır. Nübüvvet makamına nail olan ve vahiy ile onurlandırılan birçok peygamber, gençlik çağındaki ibadetleri yüzünden bu makama erdiler. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size gençler hakkında onlara iyilikte bulunmaya tavsiye ediyorum. Çünkü onlar daha narin bir yüreği ve fazilete açık bir kalbe sahiptir. Allah-u Teala beni insanları ilahi rahmetle müjdelemek ve azabından korumak için peygamberliği seçti. Gençler sözümü benimsedi ve benimle sevgi antlaşması yaptı. Fakat yaşlılar davetimi kabul etmeyi reddetti ve benimle muhalefete kalkıştı.
Genç insanın özelliği dünyevi mal ve mevkiye hiçbir bağımlılık duygusu hissetmemek, çok coşkulu olmak ve aynı zamanda hakikat arayışında olmaktır. Nitekim her yerde gençlerin muhafazakarlığa, durgunluğa ve hareketsizliğe karşı olduklarından ve bir nevi hareket yaratan kesim olduklarından söz edilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin tabiriyle gençler her toplumda ve her ülkede hareket eksenidir. Eğer hareket inkılapçı ve kıyam siyasi olursa gençler herkesten daha erken arenaya çıkar. Eğer hareket imarla ilgili veya kültürel bir hareket ise yine gençler herkesten öndedir. Ve onların eli başkalarının elinden daha yapıcıdır. Hatta İlahi Enbiya'nın hareketlerinde ve özellikle Asr-ı Saadet'teki harekette başlayan bu hareketin ekseni ve çabaların ve hareketliliğin o da gençlerdir.
Kemal ve erdem tohumları gençlik çağında ekilir ve bu evrede insan, bilim, sanat, iyilik ve güzellikleri benimsemeye daha fazla yatkındır. Gerçekte gençlik çağı insan ömrünün güçlü evresidir ve bu evrenin iki tarafında kalan evreler zafiyet ve güçsüzlük evreleridir. Yüce Allah Rum suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. İmam Sadık aleyhisselam da toplumda tebliğ çalışması hakkında yaptığı tavsiyede, eğer toplumu ıslah etmek istiyorsanız gençlerden başlayın. Çünkü onlar her türlü hayır işi benimsemekte daha hazırlıklıdır ve kalpleri de daha yumuşaktır şeklinde buyuruyor. Dolayısıyla eğer genç kuşak ilkeli terbiye ve doğru eğitimden yararlanırsa kendisi ve sonuçta yaşadığı toplumun daha sağlıklı ve daha aydın bir gelecek inşa edebilir.
Günümüzde genç kuşak bir dizi fasık düşüncenin dalgaları arasında her şeyden ziyade ideal bir yaşamdan aydın bir görüntüye muhtaçtır. Bu tabloda insan yaşamı ve yapıcılığı ilahi ahlak ve imanla yan yanadır ve dünyevi sağlığını ve uhrevi saadetini güvence altına alır. İnsanların fıtratını gözetleyen İslam dini bu amaca nasıl ulaşılacağına açıkta getirmiş ve gençlik çağından yararlanmak ve hakiki kemale ermek için birçok çözüm yolu sunmuştur. En mükemmel semavi din olan ve hikmet ve marifet bakımından dinamik ve gani bir kaynağa sahip olan İslam dini, en çok genç kuşakların hidayete erdirilmeleri ve yetiştirilmeleri ve işlerine çekidüzen verilmesi üzerine vurgu yapmıştır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size gençlere özel ilgi göstermenizi ve onlara karşı en iyi şekilde davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların latif ve fazilet dolu bir kalbi vardır. Gençlik çağını doğru ve mükemmel biçimde değerlendirmek ve bu altın fırsatın kıymetini bilmek, insanın gelişmesini, yücelmesini ve kemale ermesine vesile olur. Bu yüzden İslam dini gençlik çağını önemi üzerine bol bol vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli, yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi